Ford teknoloji gündemini sunar.
Herkese merhaba. Teknoloji gündeminde yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Şimdi yine yanımda Can Akbulut var. Merhaba Can, hoş geldin.
Merhabalar Dilhan, hoş bulduk. İyisin umarım.
Her şey harika, çok teşekkürler. Geçtiğimiz günlerde yine teknoloji haberlerini derlerken birlikte birbirinden farklı gelişmelere şahit olduk. Bunlardan ilki ve en göze çarpanı benim için James Webb Uzay Teleskobu yörüngesine yerleşti haberiydi. Bununla ilgili heyecanımı da seninle paylaşmıştım. Gelecek yıllarda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Daha uzakları görebilecek bilim insanları diye. Sen ne düşünüyorsun?
Doğrusu birçok otorite, bizim meraklıların bakışından ziyade birçok bilim otoritesi, çevre 25 Aralık uzaya fırlatılış tarihinin insanlık tarihinde bir milat olacağından bahsediyor şu an için. Yerini aldığı teleskop Hubble çok uzun süre bizim evrene bakan gözümüz oldu. İnsanlığın evrenin işleyişini anlaması, galaksinin mekaniği hakkında fikir edinmesi açısından topladığı bütün datalarda neredeyse Hubble'ın emeği var. Ve artık gelişen teknolojinin, bugün geldiğimiz teknolojik seviyenin yansıyacağı yeni bir modelin gönderilmesi, yeni bir teleskobun Hubble'ın yerine gönderilmesi için bayağıdır, uzun zamandır uğraşılıyordu. James Webb, Apollo operasyonlarında görev alan NASA'nın sorumlu müdürünün ismi. Çığır açacak bir teknolojik gelişme, çığır açacak bir teknolojik ilerleme olduğu için de bu teleskoba onun ismini vermeye uygun görmüşler. Ama NASA başrolde olsa da sadece NASA'nın değil, dünyanın, insanlığın ortak kültürü gibi bir durum söz konusu. Kültür mirası gibi bir durum söz konusu. Çünkü 15 farklı uzay ajansı, 15 farklı devlet, Avrupa'nın da Kanada'nın da içinde bulunduğu bir ekip aslında bu teleskobun gönderilmesi için emek sarf etti. Ve çok ciddi bir çalışma söz konusu. Sadece yapacağı işin büyüklüğünden ziyade içinde barındırdığı teknolojik enstrümanların da şov niteliği var. Bir temel kazanım olarak Mars'a insan ayak basması, Mars'a insanın adım atması gibi sansasyonel bir etkisi yok.
Çok uluslu bir çalışma ama çok sansasyonel bir durum yok. Yani olanın devamı, geliştirilmesi gibi mi görüyorsun?
Bakıldığı zaman bir yeni gezegene insanın ayak basması gibi sansasyonel gelmiyor kulağa. O açıdan belki biraz talihsiz ama gerçekten yaptığı vazife itibariyle bir insanın bir gezegene ulaşmasından çok daha ciddi, bilgi kapısını aralayacak, bizi yeni ufuklara taşıyacak bir serüven niteliğinde teleskobun yörüngesine yerleşmesi. Ve fırlatıldı. Son derece kompakt, yerini aldığı modele göre çok daha küçük ve hafif. Yeni materyaller, yeni üretim teknikleri. Daha evvel Hubble yapılırken 3 boyutlu yazıcı teknolojisi yoktu. Farklı üretim tekniğiyle birçok parça çok daha ağır hantal tasarlamak zorunda kalınmıştı. Şimdi ise durum değişmiş vaziyette. Yani 2022 dünyasının sunduğu bütün nimetlerden istifade edilerek tasarlanmış, yapılmış bir proje. Şu anda yörüngesine yerleşmiş ve en son aynalarını da açtı. Tamamen çalışmaya başladı. Bu demek oluyor ki bizim bugüne kadar evrenin işleyişine dair edinebildiğimiz bilgi alanını bir hayli genişletecek. Fikir edinmek, yeni kuramlarda bulunmak için bilim insanlarının istifade ettikleri doneleri, dataları çok daha detaylı, çok daha derinlemesine izlemek mümkün olacak. Bunun için de bazı ekstrem teknikler gerekiyor.
Anladım. Yani bir serüven vardı. Bunun devamını biz takip ediyor olacağız diyorsun.
Aynen öyle.
Peki bu teleskobun özelliği nedir? Yani bundan sonra ne olacak?
Yerini aldığı modele göre çok daha üstün gözlemleme kapasitesine sahip. Bakıldığında hepi topu aynalı, mercekli bir sistem diye insanların kafasına canlanıveriyor teleskop. Ama öyle değil. Etrafından gelen veriyi işlemesini zorlaştırıcı olan sinyalleri kesebilmek için ekstrem düşük sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanmış. Ve mutlak sıfır, bilimsel olarak en düşük sıcaklık kabul edilen sıfır Kelvin'e çok yakın. 7-8 Kelvin gibi çok düşük sıcaklıkta, yani -267-66 derece santigrat yani, gibi, evet.
Uzay boşluğu aslında soğuk mu yani normalde?
Tabii, uzay boşluğu soğuk. Evet. İşte bu uzay boşluğunun en soğuk yerine çok yakın bir sıcaklığa indiriyor gövdesini. Ki geldiği kızılötesi ışınlar, bütün titreşimler, sinyaller kesintisiz, herhangi bir parazite maruz kalmadan işlenebilir olsun. Ve gerçekten de 13,5 milyar ışık yılı mesafeye, yani...
Vay be, git git bitmez.
Git git bitmezi geçtim. Işık yılı demek, ışığın bir senede kat ettiği mesafe demek. Yani bir ışık yılı mesafeden sen bir şey gördüğünde, evet, o gördüğün bir sene öncesinden gelen ışık.
Yani
senin gördüğün manzara aslında çoktan orayı terk etmiş gitmiş olabilir. Bu 13,5 milyar yıl öncesini bize gösterecek. evrenin oluşum safhalarını gözlemlemek mümkün olacak yani.
Süper.
Bir başka deyişle.
Pekala, sıradaki habere geçiyorum öyleyse. Ünlü karavan üreticisi Winnebago, Ford E-Transit bazlı elektrikli karavanını tanıttı. Bu haber beni heyecanlandırdı. Çünkü kamp yapmayı çok severim. Açık havada olmayı, mobil bir şekilde tatilimi geçirmeyi. Dolayısıyla elektrikli araçlara zaten ilgim var. Karavan anlamında da bunun tanıtılmış olması çok iyi bir haber diye düşünüyorum.
Harika. Çünkü birçok insanın artık ortak hobisi karavancılık. Özellikle pandemi döneminde otel rezervasyonu yaptırmaya eli titreyen insanlar haklı olarak alternatif arayışına girdiler ve birçok insan hiç yoktan kampçılıkla, karavancılıkla tanışmış oldu. Çok hızla büyüdü bu pazar ve bu pazarın eskilerinden, en meşhur karavan üreticilerinden biri Winnebago. Amerikan şirket bugüne kadar farklı farklı modellerinde hep kullanışlılığı ön planda tutmuş bir tasarım düsturunu benimsemiştir. Piyasada var olan, ki yedek parça alışverişi sonuçta karavan da olsa, bu bir araç. Bir yerden bir yere giderken bazı aksamları aşınıyor, bakıma ihtiyaç duyuyor. Tamamen özgün tasarlayıp da kendi servis ağına mecbur bırakmak yerine alışa geldikleri, kullana geldikleri, piyasada başarılı olmuş ticari araçların üzerinde geliştirmeler yaparak onları birer mobil lüks konaklama alanına dönüştürüyorlar. Bu aşamada ticari araçların üzerinde yapılan dönüşümlerin birçoğu bizim evde alışa geldiğimiz konfor unsurlarının yerine konması. Nedir bunlar? Su pompası, sıcak su için ısıtma tertibatı, elektrik soketleri, her yanda prizler ve tabii bunları besleyecek olan güç şebekesinin bataryaları. Karavancılar bilirler, ısınma önemli bir sorundur. Isınmayla beraber aracın elektrik sistemini de çevreci yoldan beslemek, aracın motorunu çalıştırmadan, egzoz dumanına, kamp alanını boğmadan beslemek biraz zor. Güneş panelleri için çok ciddi bu noktada emek harcayanlar var. Bunların bağlı olduğu marin tipi bataryalardan edinip bunları aracın sağında solundaki kıymetli depolama alanlarına döşeyenler var. Bu sorunlara köklü bir çözüm getiren şey tamamen elektrikli bir kamp aracı. Ford elektrikli transiti tanıttığında benim çok hoşuma giden ve özellikle beraber gelmişti. Sadece araç elektrikli değil, içinde aynı zamanda elektrikli aletleri. Sonuçta bu bir iş makinesi, bir ticari araç. Ticari işletme sahibi olay yerine gittiğinde bir tadilat mı yapacak? Yüksek kuvvetli testere mi açacak? Bunu beslemek için şantiyede tekrar elektrik kaynağı aramasına gerek kalmadan doğrudan kendi aracının pilinden istifade edebiliyordu. Bakıldığında bu çok akıllıca bir çözüm. Çünkü benzer iş yapmak isteyenler ciddi ciddi jeneratör kiraları ödüyorlar veya işte dünyanın parasını verip jeneratör alıyorlar. Hem de gürültülü ortamda çalışmak zorunda kalıyorlar. Kampçılar için son derece kompakt bir pakette hem güç kaynağının hem jeneratör ihtiyacının ortadan kaldırılması oyunu değiştirmiş. Bugüne kadar sundukları modellerden biraz daha kullanışlı bir iç mekan. Daha çok saklama gözü, daha çok yaşam alanı.
Evet. Fotoğraflara bakıyorum da şimdi web sitesinden çok etkileyici ışıklandırmalar özelinde ve değişik alanlar yaratılmış içeride, kullanım alanları.
Bu konuyla ilgili insanlar için gerçekten çok yeni, güzel bir model. Ve en ciddi farkı da şantiye alanında belki dizel jeneratörün gürültüsü veya benzinli jeneratörün gürültüsü o kadar problem olmasa bile sessiz, sakin, huzurlu, deniz kenarındasınız. Hayvanların belki etrafınızda dolaşmasını izliyorsunuz. Onları ürkütecek işe jeneratörü ateşlemek veya ne bileyim egzoz dumanının arasında oturup da rüzgarın, çiçeklerin kokusunu içinize çekmeye çalışırken tekrar egzoza maruz kalmak hiç hoş olmayacaktı. Elektrikli transit karavan çözümüyle de bunların önüne geçmiş oldu.
Doğru, çok haklısın. Ben de katılıyorum bir doğa sever olarak ve çevre sever olarak.
Kampçılık birazcık da izcilik gibi. Çevreyle iç içe olmak, etrafına zarar vermeden onun içinde aynı ortamı paylaşmak. Bu fikirleri çok daha güzel destekleyen elektrikli kamp aracı benim çok hoşuma gitti. Eminim meraklıların da ilgisini çekecektir.
Kesinlikle, özellikle Ford anlamında da bir güvenilir markanın bunu destekliyor olması harika.
Ford'un E-Transit modelinin bataryası Mustang Mach-E modeliyle aynı. Yani çok yüksek kapasite sunabilen bir batarya bu. Hem kocaman bir karavanı, hatta bahsettiğimiz gibi elektrikli, yüksek kapasiteli elektrikli aletleri çalıştırabilen bir batarya, binek otomobili uygulandığı zaman emsallerinden çok daha üstün menzil sunabilen bir araba ortaya çıkıyor. Ford Mustang Mach-E bu konuda gerçekten çok ciddi avantaja sahip. Üstelik sadece pilin kapasitesi değil, kendi içinde bulunan rota planlama özelliği sayesinde bir yerden bir yere gideceğiniz zaman otomobilin bilgisayarı size yol üzerinde farklı şarj istasyonlarını da hesaba katıp gideceğiniz yerin hava durumunu da göz önünde bulundurarak en optimal, hiçbir problem yaşamanıza imkan vermeyecek şekilde menzil hesabı yapmanızı sağlıyor.
Bu haberle de bu haftaki notlarımızı noktalamış olalım.
Önümüzdeki bölümde tekrar karşınıza gelene kadar biz sizler için ilgi çekici haberler derlemeye özen gösteriyor olacağız. Sağlıcakla kalın.
Yeni bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ford teknoloji gündemini sundu.